Ayrım 6. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 88. Milli güvenlik bilgileri. Müşavir Vahdettin Kantarcı. 1. Kavramsal olarak güvenlik ve milli güvenlik. A. Güvenlik kavramı. Güvenlik kavramı insanlığın başlangıcından itibaren birey, toplum ve ulus temelinde var olmanın ve devamlılığı sürdürebilmenin temel unsurlarından biridir. Güvenlik, bireysel anlamda bakıldığında bireyin varlığını ve sahip olduklarına ilişkin endişe bütününü anlatmaktadır. İşlevsel olarak güvenlik, amaca ilişkin bir ifadedir. Varlığın korunması, sürdürülmesi iradesini tanımlamaktadır. Bireylerin ve toplumların en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyacı olan güvenlik karşılanmadığı takdirde, toplumların özgürlük ve refahı gerçekleştirmeleri mümkün olamamaktadır. Bu nedenle güvenlik, refahın temeli olarak görülmektedir. Güvenlik sözlükte toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu emniyet şeklinde tanımlanmıştır. İnsanın varoluşundaki özgüvenlik ihtiyacı, toplumların sosyal teşkilatlanmasına paralel olarak toplumun korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve toplumun korunması ihtiyacı değişik biçimlerde karşılanmıştır. Toplumların devletleşme düzeyine ulaşmasından itibaren bu defa devletin korunması gündeme gelmiş ve bu ihtiyaç organize edilmiş silahlı güçlerle sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte güvenlik, silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir alan olarak görülmüş ve devletler askeri güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir. Güvenlik kavramı, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra evrensel boyut kazanmaya başlamış, bir sosyal bilim kavramı olarak bilimsel çalışmalara ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra konu olmuştur. Güvenlik tanımlaması güç bir kavramdır. Öncelikle güvenlik kavramından ne anlaşılması gerektiği, güvenliğin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği konusunda dünyada görüş birliği sağlanamamıştır. Bununla birlikte uluslararası temel anlaşmaların ortaya çıkış sebepleri, ortaya konulmuşlarındaki ilkeler ve bütünün yorumundan güvenlik olgusunun sadece savaş, silahlı çatışma, kuvvet kullanma hallerinde değil, başta ekonomik, çevre, sağlık, sosyal ve eğitim olmak üzere bir bütün olarak ele alındığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler BM Anlaşması'nın 55. maddesi bu hususu teyit eder, mahiyettedir. Anlaşmanın bu maddesine göre uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası ekonomi, sosyal, kültür, eğitim ve sağlık konularıyla yakından ilişkilidir. Diğer taraftan Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı son senedinin başlangıç bölümüyle devletler arasında işbirliğine ilişkin bölümünde ayrıca BM Genel Kurulu'nun 1987 yılındaki Silahsızlanma ve Kalkınma Konferansı'nda da benzeri ifadelere yer verilmiştir. Güvenlik, tüm uluslar için başta gelen bir önceliktir. Güvenlik, aynı zamanda hem silahsızlanma hem de kalkınma için temel oluşturmaktadır. Güvenliğin sadece askeri yönü yoktur. Aynı zamanda siyasi, ekonomik, insani ve çevresel boyutları bulunmaktadır. Gerek BM Anlaşması, gerekse uluslararası diğer düzenlemeler çerçevesinde güvenlik kavramının genel bir çerçeveye oturtulamayacağı ve ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal her konunun güvenlik boyutunun olduğu, ayrıca insanların ve toplumların en temel güdüsü ve en ilkel ihtiyacı olan güvenliğin karşılanamaması halinde toplumların özgürlük ve refah arayışlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. B. Milli güvenlik kavramı ve kapsamı. Korunma ihtiyacıyla ortaya çıkan ve bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kurumsallaşma eğilimine giren güvenlik, fonksiyonel olarak personel kişi güvenliği, sektör güvenliği ve kamu güvenliği ile milli güvenlik gibi çeşitli alanları ihtiva etmektedir. Milli güvenlik, güncel sözlükte devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması şeklinde tanımlanmaktadır. Milli güvenlik, bazen kamu düzeni ve emniyeti olarak anlaşılmaktadır. Ancak bu şekilde anlaşıldığında milli güvenlik adeta genel asayiş hizmetine indirgenmiş olmaktadır. Oysa milli güvenlik, asayiş hizmetinin de üzerinde güvenliğin en üst yapısı ve toplam güvenliğin bir şemsiyesi konumundadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce milli güvenlik yalnız milli savunma olarak düşünülürken bu savaştan elde edilen tecrübeler ışığında milli savunma kavramı topyekün güvenlik veya günümüz deyimiyle milli güvenlik kavramına dönüşmüştür. Günümüzde küreselleşmenin yarattığı dinamik ortamın da etkisiyle ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditler farklılaşmış ve bu durum Soğuk Savaş dönemindeki askeri güce dayalı klasik güvenlik kavramını değiştirmiştir. milli güvenlik her geçen gün kapsamı sürekli genişleyen bir kavram haline gelmiş, kavramdaki bu gelişim, bir devletin ve ulusun varoluşu ile eşdeğer anlam kazanarak devlet yönetimlerinde hakim unsur oluşmuştur. Milli güvenlik her geçen gün kapsamı sürekli genişleyen bir kavram haline gelmiş, kavramdaki bu gelişim, bir devletin ve ulusun varoluşu ile eşdeğer anlam kazanarak devlet yönetimlerinde hakim unsur olmuştur. Milli güvenlik kavramının temel olarak ekonomik, hukuki ve siyasi yönleri bulunmaktadır. Milli güvenlik kavramı ile ekonomi ve maliye birimi arasında yakın bir ilişki ve bağ bulunmaktadır. Milli kaynakların, bütçenin iç ve dış tehlikelere karşı nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağı hususu bir ekonomi ve maliye sorunudur. Milli güvenliğin sağlanmasında ülkenin kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Zira askeri gücün kullanılmasındaki güçlükler nedeniyle 1970 yılından itibaren bazı ülkeler ekonomilerini milli güvenliklerini sağlamak amacıyla aktif ve etkili bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda devletler birbirlerine ekonomik ambargo uygulama, ticaret ambargosu koyma, malları boykot etme ve ulaşım araçlarını kendi ülkelerine sokmama gibi önlemler almışlardır. Böylece ekonomi bir ülkenin milli güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek bir hale gelmiş, beraberinde ekonominin güvenliği ve güvenliğin ekonomisi gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Milli güvenlik kavramının anayasada temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında bir sebep olarak kabul edilmesi, milli güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda Bakanlar Kurulu ile Milli Güvenlik Kurulu, MGK'nın sorumlulukları, anayasa ve kanunla belirlenmiş olması, ayrıca milli güvenliğe ilişkin tanımın 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nda yapılmış olması hususları da kavramın hukuki göstergelerini teşkil etmektedir. 1982 Anayasası'nın kabulünü mütakip 1983 yılında hazırlanan 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu'nda milli güvenliğin tanımına yer verilmiştir. Bu tanıma göre milli güvenlik, devletin anayasal düzeninin, milli varlığının bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kullanmasıdır. Milli güvenlik kavramının diğer bir boyutu ise siyasi yönünün bulunmasıdır. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde milli güvenlik ile ilgili tedbirlerin alınması ve uygulanması sorumluluğu Bakanlar Kurulu'na aittir. Milli güvenlik tanımında yer alan hususlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hayati öneme haiz, kolayca anlaşılabilen milli değerleridir. Bu değerleri özetle aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür. 1. Anayasal düzen. Anayasanın temel ilke, esas ve hükümlerine göre kurulmuş olan düzendir. Buradaki düzen tabiri, anayasanın birinci kısım, genel esaslar ve üçüncü kısım, Cumhuriyet'in temel organlarında açıklanan devletin ana kuruluş yapısını kapsamaktadır. Anayasal düzenin kapsamında egemenlik, hükümranlık, siyasal bağımsızlık, devletin mevcudiyeti ve rejimin hayatta kalması, hayatiyet unsurları vardır. Bu unsurlara yönelik anayasanın 1., 2. ve 6. maddelerinde özet olarak, devletin şeklinin cumhuriyet olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtilmiştir. 2. Milli varlık. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel değerler ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünüdür. 3. Milli bütünlük. Siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğü yanında manevi değerlerden milli şuur, milli birlik ve beraberlik ruhunu da kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle milli bütünlük, Türk vatandaşlarının milli sınırlar içinde kederde ve sevinçte bir bütün olarak hareket etmesi ve milli tarih ve kültür bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmasıdır. 4. Milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatler. Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ilişkilerinde uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün hak ve menfaatlerini ifade etmektedir. 5. Ahdi hukuk kavramı ise bir devletin var olması, bağımsızlığı, hükümranlık hakkı, sınırlarına ilişkin bir veya birden fazla devletle yaptığı karşılıklı beyan ve kabulleri ihtiva eden ve antlaşma ve anlaşmalarla gerçekleşen hukukunu içermektedir. Lozan Anlaşması ve Montreux Sözleşmesi Türkiye için ahdi hukuk kapsamında verilebilecek en önemli iki örnektir. Diğer taraftan milli güvenlik kavramının tanımındaki hayati öneme haiz değerler, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaatlerinin temelini teşkil etmektedir. Bu çerçevede milli güvenlik kavramının milli menfaatleriyle özdeşleştiğini de belirtmek mümkündür. 2. Milli güvenlik kavramının temel unsurları. Milli güvenliğe ilişkin tanımlar analiz edildiğinde milli güvenlik kavramının kapsamında 3 temel unsurun bulunduğu anlaşılmaktadır. Milli güvenlik kavramındaki ilk unsur milli menfaatlerdir. Menfaatin sözlük anlamı yarar, çıkar, faydadır. Milli menfaat devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır. Bu tanıma göre milli menfaat kavramı yalnız devletin beka ve güvenliğini değil, aynı zamanda milletin refahını da kapsamaktadır. Aslında bugüne kadar cereyan eden savaşların çıkış sebeplerinin büyük ölçüde ekonomik nedenlere ve ülkelerin refah seviyelerinin iyileştirilmesi amacına dayanmış olması, milletin refahının sağlanmasının milli menfaat kavramı içerisinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir. Milli menfaat kavramı ile ilgili bir kavram da milli hedeflerdir. Milli hedef, elde edilmeleri halinde milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlardır. Bu sonuçlar, somut eylem veya kazanımlardır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, milli menfaatlerle milli hedefler arasında amaç-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Devletlerin milli menfaatleri ve milli hedefleri, tarihi, coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel nedenlerle aynı değildir. Bu husus, milli hedeflere ulaşılması gayretlerinde devletler arası çeşitli yapı ve özelliklerde tehditlerin oluşmasına ve kullanılmasına sebep olmuştur. Bu nedenle milli güvenlik kavramının kapsamındaki ikinci unsur da tehditlerdir. Tehditler günümüzde ülkelerin kendi algılamalarına göre risk, potansiyel tehdit, tehdit kavramları biçimde şekillenmiştir. Potansiyel tehdidin her an tehdide, risklerin potansiyel tehdide veya süratle tehdide dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle sadece tehditler değil, potansiyel tehdit ve risklerin de sürekli takip edilmesi ve bunlara karşı da tedbirler geliştirilmesi gereklidir. Dünyadaki küreselleşme olgusunun olumsuz etkileriyle teknolojideki hızlı gelişmeler tehdit kapsamının sürekli olarak genişlemesine neden olmaktadır. Bu kapsamda tehdit ve riskler doğrudan veya dolaylı olarak gelişebilmekte, boyut değiştirebilmekte, bazı durumlarda da tanımsız ve belirsiz hale gelebilmektedir. Günümüzde Soğuk Savaş dönemindeki belirgin askeri tehdidin yerine terörizm, bölgesel ve ülke içi kriz ve çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, balistik füze sistemleri, siber terörizm, deniz haydutluğu, korsanlık. Sınır aşan suç örgütleri gibi çok boyutlu ve asimetrik tehditlerin yeni güvenlik ortamına hakim unsurlar olduğu görülmektedir. Keza küresel ısınma ya da iklim değişikliği, kıtlaşan enerji, su ve gıda kaynaklarının paylaşımında artan rekabet, salgın hastalıklar gibi sorunlar, tabii afetler, 21. yüzyılda güvenliği etkileyen unsurların çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Tehdit ve risklerin sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için istihbarat sisteminin yönlendirilmesine ve elde edilecek bilgiler doğrultusunda bir tehdit ve risk değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç vardır. Milli güvenlik kavramının kapsamındaki üçüncü unsur ise tehditlere karşı tedbir almadır. Milli güvenliği sağlamak her devletin öncelikli görevidir. Bu kapsamda her ülkenin kendi tehdit, risk algılamalarına göre bir milli güvenlik siyaseti belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir. 3. Milli güç ve unsurları. Milli güvenliğin tesisi, karşı karşıya kalınan tehdit ve risklere karşı devletin toplumu koruyabilme yeteneği ile doğru orantılıdır. Bu yetenek milli güçtür. İnsanlar çalışma hayatlarında hedeflerine ulaşabilmek için bir güç sarf etmek zorundadırlar. Bu güç maddi olabileceği gibi manevi nitelikte de olabilir. Bireylerin hayatında geçerli olan bu ilke devlet hayatında da geçerlidir. Devletler de milli hedeflerini elde edebilmek için mevcut imkan ve kabiliyetlerini seferber ederler. Devletlerin kullandığı imkan ve kabiliyetlerin tümüne milli güç denilmektedir. Milli güç millet tarafından oluşturulur ve millete aittir. Muhtelif dokümanlarda milli güce ilişkin değişik tanımlamalar yapılmıştır. Bütün tanımlarda ortak husus milli gücün maddi ve manevi nitelikte olmak üzere birden fazla unsurdan oluştuğudur. Ancak tanımlarda yer alan milli güce ait maddi ve manevi unsurların nasıl tasnif edileceği konusunda tam bir anlayış birliğine varılmış değildir. Bununla birlikte halen milli güç unsurlarının coğrafi, siyasi, ekonomik, askeri, demografik, psikososyal ve kültürel, sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik güç olmak üzere toplam 7 grupta toplanması genel kabul görmektedir. Bu kapsamda milli güç, devletin milli menfaatlerini sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek için kullanabileceği coğrafi, siyasi, ekonomik, askeri, demografik, psikososyal ve kültürel, bilimsel ve teknolojik güç gibi güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamıdır şeklinde tanımlanmaktadır. Milli güç, milli güvenlik siyasetinin de ana kaynağıdır. Milli hedefler ancak milli gücün doğru ve tam olarak değerlendirilmesiyle sağlıklı bir şekilde tespit edilebilir. A. Siyasi, politik güç. Siyasi güç, milli gücü yöneten, geliştiren ve aynı zamanda onlardan destek alan bir milli güç unsurudur. Siyasi güç, ekonomik ve askeri güç unsurları başta olmak üzere diğer milli güç unsurları tarafından yeterince desteklenmedikçe, uluslararası platformda etkili ve başarılı olamaz, amaçlarına ulaşamaz. Siyasi güç, statik konumda bulunan milli güç unsurlarına dinamik nitelik kazandırır. Siyasi güç, iç politik güç ve dış politik güç olmak üzere iki grupta mütalaa edilebilir. İç politik güç, anayasal düzen ve yasalar, hukuk sistemi, siyasi partiler ve siyasi iktidar, devlet yapılanması, bürokrasiden oluşur. Dış politik güç ise iki ve daha çok ülke arasındaki menfaat çatışmasını yöneten, bir yandan milli hedeflere ulaşmak, öte yandan diğer ülkelerin kendisiyle ilgili menfi hedeflerini gerçekleştirmesini önlemek amacıyla yürütülen diplomasinin kullandığı güç ve elde ettiği birimdir. Ulusal zeminde birlik ve bütünlüğünü sağlayan devletler, uluslararası ilişkilerde de kendini daha çok kabul ettirir ve saygı görür. B. Askeri güç. Askeri güç, çağdaş anlamıyla bir devletin harp gücüdür. Devletin varlığını güven içerisinde bulundurabilmesi, aktif bir gücün varlığını ve gerektiğinde kullanılabilmesini zorunlu kılar. Askeri güç, yalnız çatışma anlarında değil, barışta da sürekli olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda askeri güç, barışta ve gerginlikte düşmanı caydırmak, savaşta ise dış tehdide karşı ülkeyi savunmakla görevlidir. Bir ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu önemli ve komşu ülkelerde istikrarsızlık hakim ise barışı sağlamak ve korumak için kuvvetli bir askeri güce sahip olmak kaçınılmazdır. C. Ekonomik güç. Bir devletin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, sermaye birikimini, her türlü mal ve hizmet üretimi kapasitesini, ulaşım, iletişim altyapısını, üretici iş gücü kapasitesini, ekonomik sistemini, uluslararası ekonomik ilişkilerini kapsamaktadır. Ekonomik güç, toplam ve kişi başına düşen milli gelir, büyüme hızı, enflasyon, mali istikrar, ekonomik gelişmişlik sırası, dış kredibilite notu, ithalat ihracat hacmi gibi parametrelerle ölçülmektedir. Doğal kaynakları zengin olsa bile bu kaynakları bağımsız olarak çıkarma, işleme, ihraç edebilme potansiyelinden yoksun bulunan bir ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olması nasıl mümkün değilse, güçlü ekonomisi olmayan bir ülkenin teknolojisini geliştirmesi ve üretimi kendi öz teknolojisine dayalı askeri bir güç oluşturması da aynı ölçülerde mümkün olmamaktadır. Ekonomisi güçlü olmayan, sürdürülebilir refahı yakalayamayan ya da refah payını artıramayan ülkelerin bireylerinin moral ve ulusal değerlerinin her türlü özveride bulunacak bir düzeyde seyretmesi mümkün olmamaktadır. Ekonomik güç günümüzde diğer milli güç unsurlarını doğrudan etkilemekte ve bir devletin milli gücünün büyüklüğü konusunda belirleyici bir nitelik taşımaktadır. D. Coğrafi güç. Milli güç unsurlarının mekansal boyutunu oluşturur. Diğer milli güç unsurlarının mekansal boyut içindeki yerini, etkileşimini ve etkinlik düzeyini yansıtır. Bir ülkenin dünya üzerindeki yeri, yüz ölçümü, coğrafi yapısı, yaşanabilir ve tarıma elverişli toprak oranı, iklimi ve jeopolitik konumu, coğrafi güç unsurunun milli güce katkısını belirleyen niteliklerdir. Bir ülkenin dünya üzerindeki gücü, o ülkenin milli güç unsurları ve coğrafyasıyla yakından ilgilidir. Ülkelerin sahip oldukları coğrafyalarını izledikleri politikaların bir boyutu haline getirmeleri, o devletlerin dünya üzerindeki konumlarına ilave bir güç kazandırmaktadır. Günümüzde her ne kadar teknolojik gelişmelerin coğrafi gücün önemini azalttığı öne sürülüyor ise de, bu durumun her ülkeyi aynı ölçüde etkilediğini söyleyebilmek mümkün değildir. E. Demografik güç. Demografik güç, devletin ülkesi üzerinde yaşayan insan topluluğunun nicelik ve nitelik açısından diğer milli güç unsurlarının oluşumunda ve desteklenmesinde kullanılmasıdır. Demografik güç analiz edilirken toplam nüfus, yaş grupları, nüfusun eğitim ve öğretim düzeyi, yetişmiş insan gücü ve benzerleri değerlendirilmektedir. Büyük bir nüfus, güçlü bir devlet için şarttır. Ancak tek başına büyüklüğün göstergesi değildir. Nüfus, potansiyel bir güçtür ve bu bakımdan değer taşımaktadır. Eğitimli ve üretken insan sayısı ne kadar fazla olursa, devletin de demografik olarak o kadar güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Nüfusun çokluğu, ancak gelişim düzeyi bakımından eşdeğer veya yakın durumdaki devletler arasında bir güçlülük faktörü oluşturmaktadır. Her milletin kendini özgü ve bireylerin çoğunluğunda yaygınlaşmış olarak görülen bir takım genel nitelikleri mevcuttur. Bir milletin genel nitelikleri demografik yapısının dinamik yönünü oluşturmaktadır. F. Psikososyal ve kültürel, sosyokültürel güç. Psikososyal ve kültürel güç, toplumu millet yapan, birlik ve bütünlük ile bunları sağlayan tarihi birikimleri, halkın morali, eğitim ve kültür düzeyiyle dil, din, gelenek ve görenekleri gibi manevi yapısındaki psikolojik, bilimsel unsurlardır. Psikososyal ve kültürel gücü, bir toplumun kültür yoluyla oluşan ve milli varlığını geliştirme ve korumada itici ve yönlendirici rol oynayan düşünce, inanç ve davranışlarının tümüdür şeklinde de tanımlamak mümkündür. Moral değerler olarak aile sevgisi, vatan ve bayrak sevgisi, devlete bağlılık, dini değerler, gelenek ve göreneklere bağlılık, ulus bilinci, milli gücü olumlu yönde etkileyen ögelerdir. Psikososyal ve kültürel gücün millet hayatındaki önemi göz ardı edilemez. Bu nedenle toplumda milli değerlerin yerleştirilmesi ve kitlesel gücün oluşturulması önem taşımaktadır. Sağlam bir kültüre ve temele sahip devletler, tarihi süreçte yerlerini korumayı başarmışlardır. Başka kültürlerin etkisi altında kalan milletler ise zaman içerisinde tarih sahnesinden kaybolmuşlardır. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 103.